Ayrım 10.
Bernstein'e göre sendikalar ve kooperatifler yalnızca politik eylemin destekçisi olarak değil, kendi başlarına değeri olan kurumlardır. Bernstein, Saint-Simon gibi gelecekteki değişmeyi gerçekleştirebilmek için şimdiden kapitalist toplumun içine sürekli olarak sosyalist doğumlar atmak gereğine inanıyor. İktidarın ele geçirilmesinden vazgeçmek söz konusu değil, diyor Bernstein. Ne var ki ona göre sosyalist taktiği pek yakında meydana gelecek sosyal bir yıkıma bel bağlayarak ayarlamak da yanlış. Kendi dönemindeki Sosyal Demokrat Parti'nin amacının da ekonomik ve demokrat reformlar yoluyla sosyalist toplumu kurmaktan başka bir şey olmadığını belirtiyor. Nitekim bu sosyal demokrat hareketin içinde baş gösteren görüş ayrılıkları, Rus sosyal demokratlarının ikiye bölünmesine ve Leninci görüşün ortaya çıkmasına yol açacak. Löfran'ın belirttiği gibi Alman iktisatçısı Zombart'ın sosyal bilim Marx'ın inkarıyla değil, eleştirisel envanteri yapıldıktan sonra benimsenmesiyle gelişebilir sözüne katılan Bernstein, bazen Marksizmin dokunulmaz, değişmez bir öğreti olmadığını söylemekle yetinmiş. Bazen daha da ileri giderek idealist bir felsefe olan yeni Kantçılığı savunmuştur. Soru 77. Jean Jaurès'in uzlaştırmacılığı nedir? Jean Jaurès 1859-1914'te Profesör Prelo'ya göre revizyoncudur. Ne var ki yine Prelo'nun belirttiği gibi Jean Jaurès'in tutumu Bernstein'kinden ayrılır. Bernstein, Marksizmi kendi alanı içinde onun ögelerini kullanarak eleştirmeye çalışıyordu ve Marksist kaldığı kanısındaydı. Oysa Jaurès'in eleştirisi dışarıdan bir eleştiri. Bu Fransız sosyalisti materyalizmle idealizmi, bilimsel sosyalizmle ona yabancı olan ögeleri uzlaştırmaya çalışan bir düşünür. Onun için de Jaurès'e Marksist demek mümkün değil. O dönemde Fransa'da Marksist akımı Jules Gude 1845-1922 yönetiyor. İyi bir konuşmacı olan Jaurès yönettiği ve Fransız devrimi ile ilgili bölümünü yazdığı Sosyalist Tarih adlı ünlü eserde Fransız devrimini 3 ayrı görüşün, 3 ayrı kişinin etkisi altında kaleme aldığını belirtiyor. Bunlar tarihi ekonomik ilişkilerin meydana getirdiğini söyleyen Marx, fikir ve tutkulara önem veren Michel'e, insanların tarihin oluşumunda büyük rolüne inanan Plutarkos. Tarihin oluşumunda ekonomik yasaların da altında insan uygarlığının meydana gelişini sağlayan fikirlerin, gelişmiş bir beynin bulunduğunu söylüyor ve aslında Marx'a karşı çıkan her düşünür gibi onun tarihi maddeciliğini çürütmekle işe başlamaya çalışıyor Jaurès. Öte yandan demokrasinin sınıf savaşımı üzerindeki uzlaştırıcı rolünü belirtiyor. Ona göre Batı ve Orta Avrupa ülkelerinin anayasalarında ihtilal bunalımına düşmeden tam bir demokrasiye geçebilmeyi sağlayacak kadar demokratik ögeler var. İnsan hakları bildirisindeki hak ve özgürlükleri ancak sosyalizm aracılığıyla gerçekleşeceğine inanan Jaurès'e göre demokratik anayasalar sayesinde şiddet kullanmadan sosyalizme geçmek mümkün olabilecek. Jaurès kapitalizm kendini yenilerken işçi sınıfının da burjuvazi üzerindeki baskısını artırma olanağı bulduğunu, büyük burjuvazi ile proletarya arasında çeşitli ara tabakaların, sosyal güçlerin yer aldığını, bunlarla uzlaşmanız ancak demokrasi içinde mümkün olabileceğini belirtiyor. Bu görüşleri doğrulamak için de 20. yüzyıl başı Fransız toplumunun sosyal yapısını inceliyor. Jaurès'e göre bir halk ayaklanması olanaksız değil ama gereksiz, hatta zararlı proletarya için. Çünkü bir umutsuzluk taktiğini bir devrim yöntemi haline getirmiş olacak. Bugün için gerçekleştirmesi gereken yasal yollardan çoğunluğu sağlamak diyor. Sosyal amaçlara dönük vergiler, özel mülkiyet üstüne kurulmuş bir toplumda devlet mülkiyetinin genişlemesi, bunlar demokratik devletin sadece kapitalist sınıfın malı olmaktan çıkarak herkesin olabileceğini gösteren belirtiler. Aslında da devlet bir sınıfı değil, sınıflar arası kuvvet ilişkisini yansıtıyor. Çünkü diyor Jaurès, demokrasi her iki sınıfa da garantiler sağladığı gibi yeni bir düzen için işçi sınıfına olanaklar tanıyor. Burjuvazi ödünler verdikçe, vermek zorunda kaldıkça işçi sınıfı da şiddetten vazgeçmek zorunda kalacak. İşte bu görüşe Tuşar uzlaştırmacı bir sosyalizm diyor. Söz konusu olan idealizmle materyalizmin idealist özgürlük anlayışıyla sosyalizmin uzlaştırılması. Enternasyonelci ve barışçı Jöre 1914 yılında savaştan yana olanlar tarafından öldürülüyor. 4. Anarşizm. Soru 78. Proudhon nasıl bir anarşizmi savunuyordu? Pierre-Joseph Proudhon 1809-1865 ilk kez anarşizm sözünü eden Fransız düşünürü. Aslında ütopyacı bir sosyalist. Tuşar başlıca kitaplarının 1848 yılından sonra yayınlanmış olmasına karşın Proudhon'un 1848'den önceki dönemde incelenmesinin doğru olacağı kanısında. Çünkü Tuşar'a göre Marx'ın antikapitalizminin yanında Proudhon'un prekapitalist, kapitalizm öncesi fikirleri sanki başka bir çağa aitmiş gibi görünüyor. Öte yandan Proudhon'un fikirlerinin tam bir berraklıktan yoksun oluşu birçok tarihçi ve yazara kızdırmış, tedirgin etmiş. Ne var ki getirdiği kendine özgü çözümlerle siyasi düşünce tarihinde önemli bir yeri var Proudhon'un. Bakınız, Murat Sarıca, Pierre-Joseph Proudhon, İstanbul Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3-4, 1965. Özgürlük, her zaman özgürlük, sadece özgürlük, hükümetçiliğe, governmentalizme hayır sözleriyle özetlenebilir Proudhon'un düşüncesi. Proudhon anarşizm sözcüğünü etimolojik anlamda kullanıyor. Yani hükümetsizlik. Otoriteden nefret ediyor. Bu otorite ister kutsal hukuka dayanan bir monarşi olsun, ister Jacoben bir diktatörlük. Ona göre sınıflar arası çatışmanın baş sorumlusu devlet. Bu yüzden bu çatışmaları en fazla yüzeye çıkaran siyasi demokrasiye de karşı. Proudhon'un Sorel ile birlikte Fransa'da anarşist sendikacılık geleneğinin yerleşmesinde önemli etkisi olmuş. Büyük Fransız sendikası CGT'nin 1936 yılında Toulouse şehrinde yaptığı Büyük Birleşme Kongresi'nde karşılaşan hizipler, Proudhon'dan etkilenerek mesleki federalizmi savunanlarla Marx'ın demokratik merkeziyetçilere. Proudhon yaşadığı İkinci İmparatorluk döneminde 1851-1870 anarşist fikirlerinin birçoğunun gerçekleşemeyecek birer ham hayal olduğunu anlayarak daha sonra federatif ilkeler ileri sürüyor. Mülkiyet hırsızlıktır diyen, devlet otoritesine karşı çıkan Proudhon'a göre halkı vesayetten kurtarmak, barışı, özgürlüğü sağlamak ve Avrupa'da devrim fikrini geliştirmek için bir tek yol var. Fransa'yı 12 bölgeye ayırmak ve Paris'i ortadan kaldırmak. Proudhon'un federalizmi eşitliği sağlayacak olan sözleşmelere bir karşılıklılık, mütealizm sistemine dayanıyor. Proudhon'a göre demokrasi gizli bir aristokrasidir. Çünkü deneyler burjuvazinin halkı temsil etmediğine, çıkarlarının halkın bütününün çıkarlarına karşı olduğunu gösteriyor. Servetlerin eşitsizliği, egemenliğin vekalet yoluyla devri ve eşraf hükümeti demokrasilerde de sürüp gitmektedir. Thiers'in kral hüküm sürer fakat idare etmez sözünü demokrasiyi tanımlarken halk hüküm sürer fakat idare etmez şeklinde değiştirebiliriz diyor Proudhon. Ona göre temsili sistemde demokrasiyi gerçekleştirebilmek için hiç olmazsa emredici vekaleti ve etkileri vekaletten azil yetkisini seçmeni tanımak gerek. Demokrasi vekilin kullanacağı oya dilediği gibi tasarruf edebilmesi, kimseye hesap vermek zorunda kalmaması ilkesine dayanıyor. Bu Proudhon'a göre vekilin oyunu pazarlık konusu yaparak satabilmesine olanak sağlıyor. Böylece milletvekili halkın değil, egemen sınıfların adamı haline geliverir kolayca. Proudhon'a göre siyasi düzen birbirleriyle çelişki halinde iki temel ilkeye dayanıyor: otorite ve özgürlük. Her toplum türü için geçerli olan bu iki ilke kendi aralarında savaş halindeler. Biri olmadan öbürünün anlamı yok. En otoriter toplumda bile az da olsa özgürlük, en özgür toplumda da belli bir ölçüde otorite bulunur. Anayasaların görevi otorite ile özgürlük arasındaki dengeyi kurmaya çalışmak. Bundan da çeşitli rejimler doğar. Genel olarak rejimleri ikiye ayırabiliriz. 1. Otorite rejimi, 2. Özgürlük rejimi. Ama Proudhon'a göre birey-toplum ilişkisi dört biçimde kurulduğundan her rejim için iki tane olmak üzere dört yönetim biçimi var. Otorite rejimi iki tür yönetim biçimine yol açıyor. A. Herkesin bir kişi tarafından yönetildiği monarşi ya da patriarka. B. Herkesin herkes tarafından yönetildiği panarşi ya da komünizm. Bu iki yönetim biçiminin temel özelliği iktidarın bölünmez oluşudur. Özgürlük rejimi de iki tür yönetim biçimine ayrılıyor. A. Herkesin her bir birey tarafından yönetildiği demokrasi. B. Her bireyin kendi kendini yönettiği anarşi ya da self-government. Bu son iki yönetim biçiminin temel özelliği de iktidarın bölünürlüğü. Gerçek aslında daha karışık ve griftir ama bu formüllerde gelmiş ve gelecek anayasaların ilkelerini buluruz diyor Proudhon. Ona göre en uygun ve gerçek formülü insan aklının bulabilmesi için yüzyılların geçmesi, çeşitli devrimlerin aşılması gerekiyor. Yeri gelmişken belirtelim, görüldüğü gibi idealist bir yazar Proudhon. Öte yandan Proudhon, insanlığın gelişmesi sonucu otoritenin günden güne zayıfladığı kanısında. Otorite rejiminin yerini zamanla liberal, sözleşmeye dayanan bir rejim alıyor. Bu durumda sözleşmeyi siyasi hayatın temel taşı yapmamızı gerektiriyor. Burada söz konusu olan sözleşme, ticaret ya da hususi hukuk sözleşmesi olmayıp siyasi sözleşmedir. Ne var ki Proudhon'a göre siyasi sözleşmenin itibar ve ahlaki değer kazanabilmesi için sözleşmenin karşılıklı, sinalagmatik ve yer değiştirebilir, komitatif olması gerekiyor. Sözleşmenin yukarıda sözüne ettiğimiz özellikleri taşıyabilmesi için ise 1. Vatandaşın verdiği kadar devletten alması, 2. Sözleşme konusu olan ve devlet tarafından garanti altına alınan durum dışında vatandaşın tüm özgürlüğünü, egemenliğini ve girişim olanağını kendinde saklayabilmesi gerek. İşte böyle bir sözleşmeye federasyon sözleşmesi diyor Proudhon. Ancak bu sözleşmeler hırsızlık olmaktan çıkarır mülkiyeti çünkü. Proudhon'a göre bu sözleşmeyle her vatandaş haklarının, özgürlüğünün ve mülkiyetinin terk ettiğinden fazlasını kendine saklar. Hiçbir konuyu vatandaşın bağımsız kararına bırakmayan, vatandaşı bütünüyle bağlayan sözleşmeler federasyon sözleşmesi değildir ve bu gibi siyasi sözleşmeler insan tabiatına aykırıdır. Proudhon'a göre federatif sistemin esaslarını şöyle sıralamak mümkün. Egemen gruplar meydana getirmek ve bunları bir federasyon sözleşmesiyle birbirine bağlamak. Öte yandan merkezi otoritenin elinde olabildiği kadar az yetki bırakmak. Bu otoriteyi bir genel girişim, denetim ve karşılıklı güvenlik organı durumuna sokmak. Federal devletin aldığı kararları federal devletlerin vizesini aldıktan sonra yürürlüğe koymasını sağlamak. Çok eser vermiş Proudhon. Mülkiyet nedir? 1850. Sefaletin felsefesi. 1846. Sosyal sorunun çözümü. 1848. Bir devrimcinin itirafları. 1849. Savaş ve barış. 1861. Federatif ilke. 1863. İşçi sınıfının siyasi ehliyeti. 1865. Bunların önemli birkaçı. Proudhon çeşitli eleştirilere uğramış. En serti de Marx'tan geliyor. Karl Marx, Felsefenin Sefaleti adlı kitabıyla eleştiriyor Proudhon'u. Proudhon, Marx'a göre mülkiyet sorununu tarihi gelişme içinde ele alamıyor. Tarih, geçmişteki mülkiyet ilişkilerini zaten kendiliğinden eleştiriyor. Greco-Roman mülkiyet anlayışı yerini feodal mülkiyete, feodal mülkiyette yerini burjuva mülkiyetine bırakmış. Proudhon, burjuva mülkiyetinin özelliklerini ele alması gerekirken sorunu üretim ilişkileri açısından yani ekonomik açıdan değil de doğrudan doğruya hukuki açıdan ele alıyor Marx'a göre. Lafran'a göre Proudhon iki açıdan övülmeye değer. Birincisi, Fransa'ya daha Marksizmin girmediği bir dönemde yoksul sınıfların özlemlerini dile getirmiş olması. İkincisi de Marksizmin kaderciliğine karşı, determinizme karşı demek istiyor. Çalışanların kendi çabalarına önem vermiş olması. Öte yandan Proudhon'un demokrasiye ve temsili rejime karşı oluşundan Fransız sağı, Action Française yararlanmaya çalışmış. Fikirleri sağcı Proudhonculuk ve solcu Burdonculuk diye karşı takımların ortaya çıkmasına yol açmış. Soru 79. Bakunin ve Kropotkin'in özgürlükçü anarşizmi nedir? Michel Bakunin 1814-1876 ve Pierre Kropotkin 1842-1921 her ikisi de Çarlık Rusyası'nın soylu ailelerinden gelme kişiler. Anarşizme varmalarında yaşadıkları çevreye başkaldırmaları, iç bunalımları ve özel psikolojik etkenler önemli rol oynamış. Max Stirner'in anarşist bireyciliğine karşı ikisi de özgürlükçü anarşist. Ancak toplum içinde gerçek özgürlüğe varılabileceğine inanıyorlar. Ancak başkalarının özgür olduğu bir ortamda özgür olabilirim diyor Bakunin. Anarşizmlerinin sosyalist yanı, varlıklıların atomcu özgürlüklerini Stirner ve Nietzsche'nin benlikçi, sadece güçlü olanlara tanıdıkları özgürlüğe karşı kolektif bir özgürlüğü savunmaları. Profesör Predo, özgürlükçü anarşizm başlığı altında inceliyor Bakunin ve Kropotkin'i. Bakunin'e göre evrenin anarşiye doğal bir eğilimi var. Atomların düzeni ise bir federasyondur. İnsan hiçbir gücün baskısı boyunduruğu altına giremez. Yine Bakunin'e göre Voltaire'in tersine eğer Tanrı gerçekten varsa onu ortadan kaldırmak gerek. Öte yandan yasalara, tüm otoritelere, genel oya dayansalar bile karşı anarşistler. Onlar için temsili demokrasi ile doğrudan demokrasi arasında önemli bir fark yok. Çünkü hepsi sonunda azınlığın çoğunluğa karşı bir baskı aracı olmaktan ileri gitmiyor. Tuşar'ın belirttiği gibi anarşizmin temelinde insanın iyi, akıllı ve özgür olduğu. Oysa devletin ve dinlerin insanları kötü, zararlı yaratıklar olarak değerlendirdiği düşüncesi yatıyor. Mülkiyete de karşı özgürlükçü anarşistler. Ama bu alandaki görüşlerinde karanlık noktalar var. Çünkü bolluk toplumunda herkesin dilediği kadar tüketebileceğini, kendi deyişleriyle ortadaki yığından alabileceğini varsayıyorlar. Mülkiyete eşitsizliğin kaynağı olduğu, sahibini güçlü kıldığı ve içinde siyasi otoritenin tohumlarını taşıdığı için karşılar. Küçük köylü mülkiyetine pek bir şey dedikleri yok. Ekonominin bütününün otoriter bir biçimde örgütlenmesinin de karşısında anarşistler. Bu yüzden Birinci Enternasyonel'de Marx ile Bakunin karşı karşıya geliyorlar. Marx, Lazel'i ileride görebileceğimiz gibi var olan devlete fazla bel bağladığı için karşı çıkarken Bakunin Marx'a gelecekteki devletten fazla şey beklediği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Ona göre devlet hiçbir zaman kurtuluş aracı olamaz. Bu yüzden 1872 Lahey Konferansı'ndan sonra Marksistlerden ayrılan Bakuninciler İsviçre'de Jura Federasyonu'nu kuruyorlar. Lefran'ın belirttiği gibi anarşistler toplumdan yana fakat devlete karşılar. Bakunin bu görüşü şöyle dile getiriyor. Toplumun ve kolektif mülkiyetin aşağıdan yukarıya doğru özgür birleşmelerle örgütlenmesinden yanayım. Yoksa hangi otorite aracılığıyla olursa olsun yukarıdan aşağıya doğru değil. Her türlü otoritenin ortadan kalktığı, geleceğin toplumunda düzeni insanların karşılıklı yardımına dayanan sosyal içgüdüleri sağlayacak. Prens Kropotkin bir coğrafyacı ve fizik bilgini, bilimsel sosyalizmin yerine bilimsel anarşizmi kurmak istiyor. Ona göre çağdaş bilim artık en küçük olanı araştırıyor, en küçüğü inceliyor. Oysa eskiden büyük boyutları, büyük sonuçları incelerdi. Bundan böyle bireyin nitelikleri ışık tutmalı toplum hayatına. Bilimsel olmak için sosyal sorunlar bireyin nitelikleri göz önünde bulundurularak çözülmeli. Özgür bireylerin kendi aralarında yapacakları anlaşmalarla sürdürülecek toplum ilişkileri. Burdon'un belirttiği gibi üreticiler kendi aralarında federasyon kuracaklar. Bakunin'in devlet ve kiliseyi neden ve nasıl yıkmak gerektiği konusuna ağırlık veren yanına karşı Kropotkin daha çok kurulacak yeni düzen üzerinde duran bir düşünür. Anarşistler, Marksistlerle baştan beri anlaşamıyorlar. İşçi sınıfı diktatoryası aracılığıyla sınıfsız topluma geçilebileceğine inanmıyorlar. Onlara göre devlet yavaş yavaş değil, hemen kalkmalı ortadan. Engels, anarşistleri suçlayan bir yazısında, "Bu baylar İhtilal nedir bilmiyorlar. İhtilal dünyanın en çok otoriteye dayanan olayıdır. Bu tutumlarıyla kurulu düzenden yana olanların ekmeğine yağ sürüyorlar diyor. Şövalye, Fasikül 2, sayfa 177. Prens Kropotkin, Çarlık yıkıldıktan sonra Rusya'ya dönüyor. Başta Kerenski'yi destekliyor, sonra da yeni hükümetin otoriter eğilimlerine karşı çıkmaya çalışıyor. Karşı ihtilalci Rangel, ordusu subaylarının rehine tutulmasını protesto amacıyla Lenin'e yazdığı bir mektupta "Bu yöntemi uygulamayı sürdürürseniz orta çağdan kalma işkenceyi bile kullanabilirsiniz günün birinde. Savunduğunuz fikirleri yüz kısaltıcı davranışlarla kirletmeyin" diyor. Kropotkin 1921 yılında öldüğü zaman tutuklu anarşistlerin cenaze törenine katılmalarına izin veriliyor ve siyah bayraklar son kez dalgalanıyor bu ülkede. Le Fran, sayfa 139. Soru 80. Sorel'in ihtilalci sendikacılığı nedir? George Sorel, 1857-1922, bir Fransız yol ve köprü mühendisi. 45 yaşındayken çalıştığı memuriyetten ayrılarak kendini sosyal konular üzerinde çalışmaya veriyor. Çalışmalarını 1908'de Şiddet Zor üzerinde Düşünceler adı altında yayınlıyor. Sorel karanlık yılları olan bir düşünür. Şövalye, Brelo gibi yazarlar Sorel'in hem Lenin'i hem Mussolini'yi etkilediği kanısındalar. Mussolini liberal demokrasinin eleştirisinde Sorel'den yararlandığını kabul ediyor. Oysa Lenin Sorel için karanlık kafalı Sorel deyimini kullanıyor. Tuşar'a göre Sorel eklektik, seçmeci bir düşünür. Hem Marx'tan hem Bergson'dan etkilendiği için Sorel'in kullandığı yönteme sinkretizm demek daha doğru. Çünkü eklektizm karşıt tezleri yapay olarak birleştirmek değil, birbirinden ayrı ögeleri kaynaştırma çabası. Sorel'de devleti ve parlamentarizme karşı Jöre'nin parlamento oyunlarına katılarak işçi sınıfına ihanet ettiği kanısında. Bu aldatmacıları şiddet kullanarak ve genel grev yoluyla ancak sindikaların önleyebileceğine inanıyor. Profesör de Soto, Sorel'in şiddetten yana oluşu yüzünden kana susamış insanların öldürülmesinden yana bir kişi olarak kabul edilmesinin yanlış olduğunu, sadece her türlü kurnazlıklara, politika cambazlıklarına karşı sendikaların genel grev silahını kullanmaları gereğini savunduğunu söylüyor. Sorel'e göre her genel grevde siyasi iktidarı yıkmak mümkün olmayabilir. Ama buna hazır bir işçi sınıfı ve bu silahı kullanabilecek sendikalar gerek. Öte yandan Profesör İlhan Akın, Sorel'in üzerinde durduğu zora başvurma ilkesinin gerçek amacının demokrasinin soysuzlaştırdığı toplumu daha sağlıklı hale getirmek olduğunu belirtiyor. Sorel toplumda çıkarı birbirine aykırı iki sınıfın bulunmasını toplumun canlılığı, sağlığı açısından yararlı buluyor. Toplumun canlılığı, sınıflar arası çatışmanın canlı tutulmasına bağlı olduğuna göre işçi sınıfı ile burjuvazinin arasını bulmaya çalışmak yanlış Sorel'e göre. Parlamentocu sosyalistlerin ise bundan başka bir şey yaptıklarını sanmayın diyor Sorel. Sorel bir yandan da Marksçı gerekçeciliğe, determinizme karşı Bergson'un dirimselciliğini, vitalizmini savunuyor. Ancak kitlelerin bilinçli bir bölüğü kendi iradesini kullanarak zora başvurursa gerçekleşebilir ihtilal diyor. Sorel ne gerekçeciliğe ne de Rosa Luxemburg'un aksine bütün içinde kitlelerin kendiliğindenliğine, spontaniteye inanıyor. Sorel için öncü bir azınlığın sık sık ihtilal provası yapması gerekir amaca varabilmek için. Tuşar'ın belirttiği gibi bu nedenle de işçi sınıfını ve sendikaları hazırlamak, ayakta tutmak, burjuvazi ile pazarla oturmasını önlemek için bir mitos yaratmak gerekiyor. İşte bu mitos genel grev mitosudur. Genel grev işçi sınıfının kolaylıkla başarıya ulaşabileceği bir savaşım yoludur. Günlük hayatı felce uğratarak burjuva sınıfını sindirerek iktidar yolunu açar işçi sınıfına. İşçi hareketinin soysuzlaşmasını önlemek için günlük tasaların küçük çıkarların üstünde büyük bir ülkeye bağlanmak zorunluluğu var. İktidarı ele geçirmek ve elde tutmak için her sınıf mitoslar yaratır Sorel'e göre. Mitos, halk kitlelerini savaşıma, savaşa sokabilmek için varılacak amaca uygun görüntü ve duyguları büyük kitlelerin kafasına ve kalbine sokmak, onları inandırmak için gerekli. Ayrıca her zaman akıl yoluyla gerçekliğinin ispatı da zorunlu değil mitosun. Sorel, işçi sınıfını devrimci yolda tutabilmek için bu mitosların gerektiğine inanıyor. Marx'ın sosyolojik açıdan yanılsa bile proletarya ile burjuvaziyi karşı karşıya gelen iki orduya benzetişini mitos açısından dahice buluyor. Uzlaşıcı partilere inanmayan Sorel'e göre genel grevin son amacı siyasi iktidarı ele geçirmek olduğuna göre bu konudaki görüşlerinin bulanık olduğunu belirtmek gerekiyor. Basit grevlerin amacı da işçilerin ücretlerini artırmak, sosyal durumlarını düzeltmekten çok genel grevin provasını yapmak olmalı. 5. Devlet Sosyalizmi. Soru 81. Lazel'in savunduğu devlet sosyalizmi nedir? Ferdinand Lazel 1825-1864 çeşitli yetenekleri olan bir aydın kişi. Avukat, iyi bir konuşmacı, hem de Yunan tarihi uzmanı. 1858 yıllarında yazdığı bir oyunda kişilerinden birine şu sözleri söyletiyor. Sadece amacı gösterme, ona varılması için geçilecek yolu da göster. Çünkü amaçla ona erişme yolu birbirine öylesine bağlıdır ki, biri değişince öbürü de değişir. Her yeni yol yeni amaçlara götürür insanı. 1862 yılında söz aldığı bir işçi mitinginde görüşlerini şöyle özetliyor. Artık devletin amacı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır. Tek tek birey olarak gerçekleştirilemeyen şeyler ancak bütünün birliği sayesinde gerçekleştirilebilir. İşçi sınıfının kurtuluşu genel oy aracılığıyla gerçekleşebilecektir. Kaçınılmaz bir gerçektir bu. Ama 10 ya da 20 yıl sürebilir. Sabah sisinin güneşin doğuşunu önleyemediği gibi hiçbir şey işçi sınıfının gücünü kabul ettirişini önleyemez. Toplumların gelişme yasasını Marx'tan alıyor. Birçok yönden Marx'tan esinleniyor. Ama Marksist çözümlemelerden pragmacı, fiiliye, uygulayıcılık, bir politikaya, bir uygulamaya kolaylıkla geçebiliyor. Yani uygulama alanında sadece işine yarayanları gerçek sayan bir tutum içinde Lazel. Lazel'i Marx'tan ayıran önemli nokta işçi sınıfının sömürü düzeninden kurtulabilmesi için burjuva devletinin yerine proletarya diktatörlüğünün geçmesini gerekli bulmaması. Lazel'e göre devlet ahlaki ve milli dayanışma organı. Devlet aynı zamanda insanlığın eğitimini sağlayacak en büyük enstitüdür. Devletin başta gelen ülküsü, halkın gittikçe artan bir kesimini mümkün olduğu kadar uygarlığın nimetlerinden yararlandırmak olmalıdır. Devlet işçi sınıfının haklarını verecek, sosyal dengeyi sağlayacak. Çünkü işçi sınıfının elinde genel oy gibi zorlayıcı bir silah var. Lazel'in fikirlerinin damgasını taşıyan 1872 Eisenach Kongresi'nde alınan kararda devlet konusunda ileri sürülen bu görüşler Almanya'da çoğunlukla profesörler tarafından savunulduğundan kürsü sosyalizmi olarak da adlandırılan devlet sosyalizminin özelliğini meydana getiriyor. Devlet çıkartacağı sosyal kanunlar ve vergiler yoluyla sosyal dengesizliği düzeltebilir. İşçi sınıfı da savaşımıyla devleti bu görevi yapmaya zorlayabilir. Üstelik bireylerin tek başlarına yapamayacaklarını ancak devlet yapabilir. Yapmalıdır da çünkü devlet ancak bu yoldan ailelerin, kolektivitelerin, sınıfların despotizmini yıkabilir. Özel girişim, mülkiyet, sözleşme özgürlüğü yine var olacak. Devlet sadece bireylerin ya da özel ortaklıkların gerçekleştiremedikleri alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak. Böylece kamu hizmeti, kamu yararı kavramları çıkıyor ortaya. Devlet kamu yararını sağlarken daha önce de belirttiğimiz gibi sosyal yasalar, vergiler gibi silahlardan yararlanacak. Planlamadan söz edilmiyor, planlama kavramı daha çıkmamış ortaya. Devlete bu tür bir rol veren sosyalist bir akımın ilk kez Almanya'da ortaya çıkışı salt rastlantı değil. İngiltere ve Fransa'da devlet iktidarına devletin gücüne kuşkuyla bakılmasına ve sürekli olarak siyasi düşünce alanında devlet iktidarı karşısında bireyin özgürlüklerinin, güvenliğinin sağlanması gerektiği üzerinde durulmasına karşın Almanya'da devletin yüceltildiğini görüyoruz. Bu konuda çeşitli örnekler arasından Hegel'i anımsamak yeter. Ne var ki bir süre sonra İngiltere'de kurulacak olan İşçi Partisi'nin programında da bir takım ufak farklarla devlet sosyalizmi önerilecek. Bugün Batı'da refah devleti, sosyal devlet görüşünü savunanlar, parlamenter yoldan sosyalist hükümetler kurmaktan yana olan sosyalist partiler aslında devlet sosyalizminin savunucuları. Çağımızda önem kazanan sosyal devlet görüşüyle Lassalle arasında ideolojik bağ kopmuş. Ama yine de içerik bakımından büyük benzerlikler var Lassalle'in görüşleriyle günümüzün sosyal devlet arasında. Lassalle 1863 yılında ilk Alman Sosyalist Partisi'ni kuruyor. Alman sözcüğü önemli burada. Prusya yerine Alman diyor. Böylece Lassalle, politika uygulamayı deneyen Alman Birliği'nin kurucusu Bismarck ile işbirliği yapıyor. Profesör Lafron'un belirttiği gibi Lassalle bilinçli ya da bilinçsiz olarak siyasi birliği sağlamış olan Bismarck'ın devletine ücretini burjuvazinin ödeyeceği sosyal uzlaşmayı da sağlamayı öneriyor. Lassalle'in ölümünden sonra 1874 iktisadi bunalımı Almanya'da Marksizmin güçlenmesine yol açıyor. Marksçılarla Lassalle'ciler güçlerini birleştirmeye karar veriyorlar. 1875 yılında Gotha'da toplanıyor kongre. Uzlaşma, Marksizm açısından birçok ödünler verilmesine yol açıyor. Ne var ki Marx'ın karşı çıkması ve birliği bozma tehdidi karşısında bu kez Marksçılara bir takım ödünler veriliyor. Lassalle'in Milli Partisi'ne karşılık Enternasyonelci Parti anlayışı benimseniyor. Daha sonra Gotha programı eleştirilecek. Bismarck'ın Alman Sosyalist İşçi Partisi'ne baskısı karşısında Lassalle'ciler güç duruma düşüyorlar. Marksist akım güçleniyor Almanya'da. Soru 82. Fabianların ve İngiliz İşçi Partisi'nin sosyalizm anlayışı nedir? 1844 yılında bir grup aydın Kartacalılara karşı savaşmış, uygun zaman bekleyerek düşmanı oyalamasıyla ün yapmış Romalı General Fabius Cunctator'dan esinlenerek Fabian adını verdikleri bir dernek kurdular. Bu derneğin başlıca kurucu üyeleri Sidney Webb 1859-1947, Beatrice Potter sonra Webb 1858-1943, Bernard Shaw 1856-1950, Wells 1866-1946. Fabian sosyalizminin Marksizmle ilişkili hiçbir yanı yok. Ancak 19. yüzyıl radikalizmiyle Bentham'ın faydacılığından esinlendiği söylenebilir. Fabiancılar felsefeyi sosyalizmin dışında tutmak için özel bir çaba harcıyorlar. Fabianların pragmacılığı, uygulayıcılığı, onları İngiltere'de sosyalizmin ele alacağı somut konularla izleyeceği yol üzerinde durmaya itiyor. Karı koca Webb'ler 1897'de yayınladıkları Sanayi Demokrasisi adlı kitapta sendika ve kooperatiflerin son amacı sosyalizm olan bir takım kurumları ve mekanizmaları uygulama alanına koyduklarını belirtiyorlar. Bentham'dan esinlenerek de sosyalizmi mümkün olduğu kadar fazla mutluluk ve adalet sağlamak olarak tanımlıyorlar. Sendikal hareketin yerinde saymasını önlemek için siyasi eylemlerle desteklenmesi gerek. Ama siyasi eylem Webb'lere göre parti kurmak ve yönetmek değil, onlara göre siyasi eylem devlette sanayi demokrasisini gerçekleştirmesi için çeşitli yollardan baskı yapmak. Toplum hayatındaki gelişme birçok illerin belediyelerini, aydınlatma, ulaştırma işlerini ve su dağıtımını kamu hizmeti sayarak kamulaştırmasına yol açmış. Devletin daha geniş kamu hizmetlerini yönetmesi sağlanmalı. Toplumdaki gelişme aynı zamanda sefalet ve eşitsizlikle mücadelede sendikaların yerini devletin almasını zorunlu kılıyor. Tuşar'ın belirttiği gibi Fabiancılara göre sosyalizmin geleceği, idari hukukunun geleceğine sıkı sıkıya bağlı. Tuşar, Beatrice Webb'in bu konuyla ilgili şu sözlerine yer veriyor kitabında. Londra İktisadi Bilimler Okulu'nda idari hukuku da okutulmasını sağladım. Çünkü idari hukuku takım halinde bir kolektivizmdir. İşte bu devlet sosyalizminin amacı bir cümleyle devlet garantisi altında eşitlik ve güvenliktir. Görüldüğü gibi felsefeyle hiçbir ilişiği olmayan bu devlet sosyalizmi bir ideolojiden çok bir hükümet programını andırıyor. Devletçi değeri İngiliz geleneklerine ters düşse de faydacı yanıyla dengeliyor bu ters düşüşü. 1878-1890 yılları arasında İngiltere'de iş kolu sendikaları büyük birlikler kurmaya başladılar. Kendilerine güveni artan sendikalar 1889 yılında iş gününü 8 saate indirmeyi ve yüksek ücret artışları sağlamayı başardılar. Bu dönemde Fabianlar bir parti kurulmasından yana değillerdi. Ne var ki genel oyun tam sağlanmış olduğu bu dönemde işçiler artık oy hakkına sahiptiler ve oylarıyla ya liberal partiye ya da başarısızlıkla sonuçlanan bağımsız adayları desteklemek zorunda kalıyorlardı. İşçilerin yoğun olduğu bölgelerde işçi adaylar çıkarmak dileği İskoçyalı Keir Hardie'nin 1856-1915 İskoçya İşçi Partisi'ni kurmasına yol açtı. Bu parti 1895 seçimlerinde başarısızlığa uğradı. 1899 yılında işçilerin temsili için bir komite kuruldu ve başına ileride başbakan olacak olan Ramsay MacDonald getirildi. Bu komite 1903 seçimlerinde 3, 1906 seçimlerinde ise 53 işçinin milletvekili seçilmesini sağladı. Ama ortada bir parti yoktu daha bu dönemde. İşçi Partisi'nin kuruluşu parlamento içinde gerçekleşmiştir. İşçi milletvekillerini birleştirmek, bir program çerçevesinde toplamak amacıyla kurulan partiye başta ancak 23 milletvekili katıldı. Tuşar'ın deyişiyle bu ne bir ideolojinin ne de bir doktrin partisinin başarısıydı. Örgütlenen işçilerin başarısıydı. Tecrübesizlikleri yüzünden çok çekingen davranan işçi milletvekilleri önceleri parlamentoda pek bir şey yapamadılar. Öte yandan parti tamamen sendikaların etkisi altında olduğundan tutarlı bir politik yol saptayamadı uzun süre. 2. 20. yüzyılda siyasi düşünce. Soru 83. 20. yüzyılın siyasi düşünce açısından genel görünümü nedir? 20. yüzyılda siyasi düşünce alanında 4 ayrı akımın geliştiği görülüyor. Birincisini 20. yüzyılda etkisi artan Marksizme, Lenin ve Mao'nun katkısı olarak özetleyebiliriz. Öte yandan sanayileşmiş Batı ülkelerinde işçi sınıfının gittikçe güçlenmesi karşısında sömürgelere sahip emperyalist devletlerin egemen sınıflarının eski sömürgelerinden ya da yeni sömürgecilik yoluyla yeni emperyalizm ile ilgili bir geniş bilgi için bakınız emperyalizmin son aşaması yeni sömürgecilik Kıvem Nkrumah çeviren A. Sarıca gerçek yayın evi. Elde ettikleri artı değerin bir kısmını kendi işçi sınıfına dağıtarak sosyal patlamaları önlemesi sosyal devlete varacak olan sürecin başlamasına yeni bir akımın doğmasına yol açıyor. Hemen belirtelim ki anayasalara giren sosyal devlet anlayışı derli toplu bir siyasi düşüncenin değil, yukarıda sözüne ettiğimiz ülkelerdeki emekçi sınıfların sosyalist partiler ve sendikalar aracılığıyla verdikleri savaşımın sonucu. Siyasi düşünce açısından demokratik solun benimsediği görüşlerinde etkisinde biçimlenen sosyal devlet anlayışının kökeninde revizyoncu sosyalizmin derin izlerini bulabiliriz. Örnek olarak bir Bernstein'in, bir Lazel'in, bir Jorin'in fikirlerinin izlerine. Ama bugün artık sosyal devlet anlayışı kuramsal temellerinden bağlarını koparmış, pragmatik yoldan gelişmesini sürdürüyor. Sosyal devlet içinde sağ liberal partiler bile sosyal reformları kabullenmek zorunda kalırken sosyal demokrat akım daha özgür, daha eşitçi bir toplum yaratmak için çabalıyor. Emekçi sınıfların bilinçlenmesi, sosyalist parti ve sendikaların eylemleri zaman zaman sert tepkilerle karşılaşıyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan önce işçi sınıfının isteklerini sömürgeler halkından topladığı artı değerle karşılayamayacak onları yumuşatamayacak olan ülkelerin egemen sınıfları, küçük burjuvaziyi, hatta işçi ve köylülerin bir bölümünü de bir takım aldatıcı sloganlarla yanına alabildiği zaman. Faşizm 20. yüzyıla özgü bir rejimin adı. Geçmişteki dikta yönetimlerinden birçok farklı yanları var. Sağlam bir kuramsal temeli olduğu iddiasında, bu iddianın ne dereceye kadar doğru olduğunu göreceğiz ileride. Öte yandan az gelişmiş, geri bıraktırılmış ülkelerin burjuvazisi feodal kalıntılarında desteğini alarak emekçi halkın sosyal isteklerine karşı önce kalkınma sonra sosyal adalet diyerek bir pseudo-faşizm, eğreti faşizm uygulamaya çalışıyor zaman zaman. Bir de emperyalizme baş kaldıran ülkelere özgü yeni milliyetçi akımlardan söz etmek gerek. 20. yüzyılın siyasi düşüncesinin bir panoramasını çizebilmek için. Bunlardan kronolojik olarak başta gelen ve en önemlilerinden biri Atatürkçülük, Kemalizm. Yüzyılımızın siyasi panoramasını şöyle özetleyebiliriz. 19. yüzyılda tarih sahnesine çıkan başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halk, 20. yüzyılda da bilinçlenme düzeyine ve içinde yaşadığı koşullara göre iktidarı etkilemek ya da ele geçirmek yolunda kendisine uygun düşen yöntemleri aramayı sürdürüyor. Bir taraftan da özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra siyasi bağımsızlıklarına kavuşmuş az gelişmiş ülkeler iktisadi bağımsızlık savaşını veriyorlar. A. Leninizm, Maoizm. Soru 84. Lenin'in Marksizme ne gibi bir katkısı olmuştur? Asıl adı Vladimir İlyich Ulyanov olan Lenin, 1870-1924, küçük aristokrasiye mensup bir aileden. Ağabeyi çara karşı girişilen bir komploya katılıyor ve idam ediliyor. Lenin de rejime karşı sert bir muhalefete girişiyor, daha Kazan Üniversitesi'nde öğrenciyken. Marksizmi benimsiyor. Lenin'in Marksizme katkısı Tuşar'a göre Marx ve Engels'in Marksizmini 1900 yılları Rusya'sına özgü koşullara uygulamak. Bir yandan da Marksizmi Lenin'in kendi deyişiyle reformcu oportunizmin ve ikinci enternasyonelin elinden kurtarmak. Hançerlioğlu felsefe sözlüğünde oportunizmin toplumculuk dilinde ne anlama geldiğini şöyle tanımlıyor. Sosyalizme geçişin zorunluluğu hakkında doğru tezden hareket edildiği halde kapitalizme karşı mücadelenin gereksiz olduğu ve tarihi yasaların nasıl olsa gerçekleştirecekleri sosyalizmi beklemekle yetinilmesi gerektiğini ileri sürmek. Lenin'in Marksizme katkısını ele alırken getirdiği evrensel yasaları içinde yaşadığı ve çözmek zorunda kaldığı sorunları göz önünde tutarak değerlendirmek gerek. Eğer soruna Lenin'in devrimci kuram olmadan devrimci eylem olmaz derken kuram sözcüğünü dogma anlamına kullanmadığını unutmadan bakarsak. Kuram tüm dünya proletaryasının deneylerinden yararlanır. Uygulamayla bağlıdır. Deneylerin getirdiği sorunlara çözümler bulmak zorundadır. Dogmatizm, inatçılık ise herhangi bir bilgiye inanç yobazlığıyla bağlanan öğretilerin genel adıdır. Deney alanının dışında kalan tüm savlar dogmatiktir zorunlu olarak. Dogmatizmin zorunlu sonucu da zorbalıktır. Deneylerle ispat edilemeyen kurallar zorbalık yoluyla ispat edilmeye çalışılır. Özetle neydi 1900'ler? Çarlık Rusyası'nın özellikleri, koyu bir otokrasi, tarımda feodal ilişkiler ve toprağa susamış büyük bir köylü kitlesi, sanayi alanında hızla gelişen bir kapitalizmle karşıtı olarak gelişen bir işçi sınıfı. En önemlisi de fitili ateşleyecek olan 1914 savaşının büyük yenilgisi. Ordunun dağılması ve merkezi iktidarın zayıflaması, itibarını büsbütün yitirmesi. Rus Sosyal Demokrat Partisi'ne giren Lenin'in ileride değineceğimiz görüşleri parti içinde bölünmeye yol açmış. Lenin'in fikirlerini savunanlar çoğunlukta onun için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik adını alıyorlar. Azınlıkta kalanlara da Menşevikler deniliyor. İlk bölünme gizli olarak 1903 yılında Brüksel'de, sonra da Londra'da toplanan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi 2. Kongresi'nde meydana geliyor. 1905'te ihtilalin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 1906 yılında Stockholm'de yeniden birleşiyorlar Bolşevikler ve Menşevikler. Ne var ki Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin 1907'de Londra'da toplanan 5. Kongresinde parti yönetimine Bolşevikler egemen oluyorlar. 1912 yılında Prag'da toplanan konferansta ise Bolşevikler ve Menşevikler kesin olarak ayrıldılar. Bu konferansta yeni tip bir parti olan Bolşevik Partisi'nin temelleri atıldı.